Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi bakalım aşağıdan Periskop izleyicileri yayını paylaşı kullansın, diğer dostları çağırsın. Ben de sosyal medyadan, Twitter üzerinden yapayım çağrımı. Her sabah yapıyoruz çünkü herkesin hatırlaması, gelip burada beklemesi mümkün olmuyor elbette. Haklı olarak en azından buradan duyurmak gerekiyor. Bugün askıda ekmek konuşacağız. Şimdi aslında hepiniz şöyle hafızalarınızı hızlıca bir yoklarsanız bu hikayenin başladığı zamanı bundan bir 5-6 sene önce, hatta biraz daha ittirseniz bir 7-8 sene önceye kadar gittiğini göreceksiniz, hatırlayacaksınız. Her şeyin başladığı yer sosyal medyaydı aslında. O dönemde özellikle Türkiye'de yaşanan krizle birlikte, yine bugünkü gibi reddedilen bir krizle birlikte ekonomideki sallantının iyice ayyuka çıkmasının üzerine bu tarz kampanyaların başlaması sosyal medya üzerinden olmuştu. Facebook'ta bununla ilgili İtalya'da yapılan paylaşımlar gündeme getirilmişti. Ben de dün akşam epeyce bir taradım, doğru mu hatırlıyorum diye. Evet, o günden bugüne gelenler bunlar. İtalya'da bu tarz yapılan paylaşımlarla birlikte, fırınlarda yapılan paylaşımlarla birlikte bunun güzel bir adet olabileceği, bizim geleneklerimize de son derece uygun bir şekilde aslında herkesin kendi varlığını bir şekilde paylaşabileceği söylenmişti. Sosyal medya üzerinde büyük ilgi çekmiş, büyük dikkat çekmiş bir şeyden bahsediyoruz aslında. Ama bu fırınların içinde olmuştu. Yani insanlara hani tıpkı hep hatırlatılıyor ya, bugün bizim geleneğimizin içinde de olduğu gibi hep söylenen sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek felsefesiyle yapılıyor. Fırınların içinde yapılıyordu. Bu o dönemde çok fazla esnaf tarafından ilgi görmedi doğrusunu isterseniz. Hatta insanlar biraz şüpheyle de yaklaştılar. Genelde bizde kredilerle ilgili bu tarz girişimler yapıldığında pek çok bankacı dostumdan duymuştum bunu. Krediyle ilgili bir banka yetkilisi değerlendirme yapacağı zaman kaç ay sonra ödemeye başlıyorum sözünü duyduğu hiç kimseye vermez kredisini. Onun yerine insanlar kredi limitini kendi maaşlarına göre ölçüyorsa güvenilir müşteridir o demişti. Bir parça bu askıda ekmek hikayesi de öyle başlamıştı. Sonra çeşitlendi hatırlayacaksınız. Askıda kitap başladı. Biz de yaptık burada. Askıda bilet yapıldı. Biz de yaptık burada. Hatta askıda bilet uygulamasıyla pek çok genç arkadaşımı asla seyredemeyecekleri, yani maddi anlamda kaynak ayırıp seyredemeyecekleri oyunlara yönlendirme şansımız oldu. Ama dün artık resmi olarak başlayan, bir gün önce de resmi olarak başlayan ve sosyal medyaya yansıması olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin askıda ekmek kampanyası bu tarz bir şey değil. Öncelikle onun bir adını koyarak devam edelim. Çünkü bu yoksulluğun bu kadar arttığı bir ülkede insanların, toplumda çalışabilir nüfusun, çalışabilir de demeyelim artık, bütün kavramları yerli yerine daha net oturtmak zorundayız. Biz başka ülkeler gibi rahat konuşamıyoruz bu konularda. Çünkü çalışabilir durumda olmanız yetmiyor. Çalışacak bir işi olan insanların %54'ünün neredeyse Türkiye'de talim ettiği asgari ücret düzeyinde, yani 2300-2500 lira aralığında çalışan ve bununla haliyle bir ay boyunca geçinemeyen insanların tamamının ihtiyaçlarını kapsayan bir şey. Askıda ekmek, demin biri yazdı, askıda et, askıda süt, yoğurt, hepsini yapabilirsiniz. Askıda benzin, çoğu insanın buna da ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ama bütün bunlar MHP'nin felsefesiyle birlikte yıkıldı. Bugün ben bu yayını bu başlıkla yapmayı zaten kararlaştırmıştım kafamda ama bugün doğrusunu isterseniz iyi ki bu başlıkla çıkmışız diye düşündüm. Çünkü bir yandan da hani bizde çok meşhur sözdür, çok severim, kazma sallayıcının hınk diyicileri vardır. Yani onlar bir işe yaramazlar ama işe yarayan insanın yanında durup bir şey yapıyormuş gibi görünürler. Bizde bir katman daha üstüne çıkarlar. Aslında bir şey yapmaları istenmez. Sadece yapılıyormuş gibi görünen şeye destek atsın istenir. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde bununla ilgili yazılar çıkmış. Sadece bugün Hürriyet Gazetesi'nin içinde değil, doğrusunu isterseniz başka yerlerde, başka gazetelerde, sosyal medya etkinliklerinin tamamında neredeyse var. Ama Hande Fırat bugün şöyle bir şey yazmış. Demiş ki bu kampanya yeni değil ki. Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri 2018 yılının Haziran ayında, lütfen dikkatli dinleyin burayı, yani yayını yapma mantığının ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Bizim doğruluğumuz değil, yapılan işin yanlışlığından kaynaklanıyor. 2018 yılının Haziran ayında ekmek fiyatları artışı üzerine MHP Genel Başkanı zammın insani ve vicdani olmadığını söyleyerek Ankara'da özellikle de Çankaya'dan başlamak üzere askıda ekmek projesi başlatıyorum demişti. Bugün o kampanya yeniden gündemde. Peki ama neden ihtiyaç duyuldu? MHP ekonomide işlerin yolunda olmadığı yönünde bir imada mı bulundu? Bu durum AK Parti kanadında bir rahatsızlık mı yarattı? Soruların yanıtlarını MHP kulislerinde aradım. İşte yanıtları. Dikkatli dinleyin yanıtları. Kampanya eski kampanyanın devamıdır. Ekonomik sıkıntıdan dolayı başlatılmadı. Osmanlı'nın en şaşalı döneminde bu tip yardımlar yapılıyordu. Refah dönemlerinde de adettir. Buradan bir çıkarım yapıp bunu siyasete alet etmek yanlıştır. Bu yanlışlık tamamen bana ait. Ben son derece siyasi davranıyorum. İçinizde bazılarının da siyasi davrandığını biliyorum. Yapmayın. Yani yanlış benim yanlışım kalsın. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir şey söyleyecekse açık ve net söyler. Ekonomiyle ilgili bir görüşü varsa onu da ima etmeden açıkça dile getirir. AK Parti yetkililerinden MHP'ye bu konuda bir rahatsızlık iletilmedi. Yazının askıda ekmekle ilgili bölümü bu kadar. Yani yeni bir şey değil. 2018'deki ekmek zammında da söylenmişti, yapılmıştı ve MHP lideri bir şey söyleyecekse açık söyler. Biz kendisinin açık sözlerini duyduk, doğrudur Hande'ye çok katılıyorum burada. Benim sokakta beraber muhabirlik yaptığım insanlardan bir tanesi. Doğru, çok haklı. Mesela MHP liderinin nasıl hani bugün sadece HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a atfediliyor. Onun başkanlık hevesi, Tayyip Erdoğan'ın başkanlık hevesi gündeme geldiği zaman ne ağır sözler söylediğini, kimlerden cumhurbaşkanı olamayacağını çok açık bir şekilde dile getirmişti MHP lideri. Haklıdır. Benim derdim sonradan o açıkça dile getirdiği görüşlerinden neden vazgeçti? 2018 yılında ekmek zammının insani ve vicdani olmadığı gerekçesiyle özellikle Çankaya'dan başlatılmıştı. Ankara'yı bilmeyenler için söyleyelim. Çankaya içinde Anıtkabir'in de bulunduğu, bakanlıkların, kuvvet komutanlıkların da bulunduğu. Hatta Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 40 civarında kentten daha büyük bir ilçedir. Ben de Çankaya sınırları içinde yaşıyorum. Doğma büyüme Çankaya sınırları içinde yaşıyorum. Ve doğrusunu isterseniz Ankara'nın en yoksul semti falan da değildir Çankaya. Burada 2018 yılında bunun başlatılması, o zaman da her zamanki gibi hani Çankaya hiçbir zaman teslim olmadı. Bugünün görüşüne, geçmişin görüşüne asla böyle bir şey yaşanmadığı için biraz gösteri yaparak Çankaya'yı yıpratmak, Çankaya Belediyesi'ni özellikle yıpratmak üzere yapılmış, CHP'nin de bu konuda bir darbe almasını bekleyen bir girişimdi bu. Beni ilgilendiren bu değil. Beni ilgilendiren bu değil. Heh, tam da İbrahim Dumanay'ın söylediği hikaye. Ya bu Çankaya ile ilgili bir elleri yağda bir elleri balda diye bahsedilmemiş miydi? Hatta biz burada dalgasını geçtik. Ben de yayın bittikten sonra elimi camdan sarkıtıyorum. Hangisine ihtiyacım varsa kimi zaman yağ kimi zaman bal çekiyorum demiştim size. Bakın burada aslında bugün yayının başlığının içinde o açıklama bölümüne de koymaya çalıştım. Beceremediği her şeyi vatandaşına yükleyen bir iktidarın ve onun küçük ortağının aslında yapması gereken şeyi, görevi olan şeyi de himmet gibi sunmasını görüyoruz. İnsanların alıştırıldığı dilencilik kültürünün, sadaka kültürünün bugüne kadar gelmiş aşamasını görüyoruz. Ve burada tarih bilgisine zerrece sahip olmayan, sadece kendisine tak diye söyleneni şak diye yaptığı için o makamlarda, o koltuklarda oturan insanların yaranma çabasını görüyoruz. Osmanlı'da böyle bir gelenek var mı? Var. Osmanlı'da böyle bir gelenek var. Hatta cami önlerinde insanların bırakılan sadakayı kimse görmesin diye alabilecekleri ufak taslar bile var. Ama bunlar yüksek kaidelerin üzerine konuyor. Yani oradan insanlar alırken oraya bir şey mi bırakıyor yoksa bir şey mi alıyor anlaşılmasın diye. Bugün burada topluma dayatılan sadaka kültürü, dilencilik kültürü aslında o günle hiç alaka göstermiyor. Bunu niye size anlattım biliyor musunuz? Bunun bir özel bir önemi var. Sürekli olarak tarihi çarpıtarak insanları bir parça daha kendi görüşlerine yaklaştırmaya çalışan bir iktidarımız var bizim. Mesela dün 18 yıllık iktidarı boyunca beceremediklerinden bir tanesinden bahsederken aslında iktidarların görevi olmayan şeyleri anlattı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan. Dedi ki bizim medyamız hala bizim söylemimizi kullanmıyor. Yani bu ülkenin yerli ve milli vardı ya unutuldu şimdi biliyorsunuz. Çünkü yerli ve millinin ne kadar tırık olduğu, kullandığınız ayçiçek yağını bile Araplara sattığınız gerçeği ortaya çıktığında çöken bir gerçeklik. bitiyor. Onun üzerinde istediğiniz kadar tatava yapın. Yerli diyorsunuz, milli diyorsunuz. Biri çıkıp diyor ki 50 milyon lira için, sadece 50 milyon liralık bir yatırım için Adapazarı'nda tank palet fabrikasını sattın sen. Bunu söylediğin zaman yerlisi millisi yere yapışıyor zaten. Böyle bir durumda insanları sadakadan utanmayacak hale getirmek midir doğru olan? Sadakaya ihtiyaç duymayacak şekilde insanca bir yaşama sahip olmaları için çalışmak mı? Kuşkusuz sorunun yanıtını biliyorsunuz. Hani kötü siyasetçiler gibi cevabı belli sorular sorarak cümleleri uzatmak değil derdim. Ama bu kadar yanlış yönlendirilen bir toplumun içinde Türk medyasının amiral gemisinden bahsediliyor. Amiralliği falan kalmadı. Apoletleri söküleli çok oldu da. Ama neresinden bakarsanız bakın bu abuk düşüncenin içinde insanlar tekrar sadakaya alıştırılmaya çalışılıyor. Bu cümlenin içinde en acı bölüm başlı başına boylu boyunca uzanmış yatıyor zaten. Neden sadakaya ihtiyaç duyar insanlar? Hani dini anlamda da mesela her kurban bayramında zekatın, kurban bayramında, Ramazan bayramında zekatın, fitrenin dağıtılmasının gerekçesi insanların yoksulluklarının yüzüne vurulması değildir ki. İhtiyacı olandan çok aslında topluma dağıtabilecek kadar fazla geliri, fazla sahipliği olan insanların bunu paylaşmasıdır asıl olan. Yani orada insanların yoksulluğunun suratına sürekli vurularak sokağa konulmuş aşağılık bir korkuluk, kargaları kandırmaya çalışan bir korkuluk gibi sağına soluna poşetle ekmek asılmış bir kötü, kaba bir heykelin önünde insanları dilendirmek değildir ki asıl olan. Ama bu yazılara ihtiyacınız var. Çünkü bugünün iktidarı tuttuğunu deviriyor eliyle. Ve hani diyorum ya, biz geçen hafta Perşembe günü konuştuk askıda ekmek hikayesini. O gün ortaya çıktığı gün konuştuk. Ve bunun iktidara çok açık bir uyarı olduğunu söyledim. Hani hangi kulisleri gezdi bilmiyorum ama yani onun gezdiği kulisler muhtemelen askıda ekmek kampanyasını siyasetle birleştirmek bir gaflettir diyen genel başkan yardımcısının da olduğu kulisler. Çok büyük ihtimalle. Ama onlar kulis falan değil. Onlar açıktan bilgi pazarlıyorlar zaten. Dağıttıkları, satmaya çalıştıkları şey de aslında bilgi değil. Bir siyasi partinin görüşünü empoze ediyorlar. Kendi partileri de değil. Üstelik işin en utanç verici bölümü bu. Kendi partilerininki de değil. İktidarın ortağı olabilmek için iktidar tarafından talimat ne verildiyse onu dağıtmaya çalışıyorlar sadece. Askıda ekmek kampanyası ile ilgili çok yazıldı, çizildi. Çok şey anlatıldı. Gerçekten biz geçen hafta Perşembe konuştuk ama Perşembe'den sonra çok fazla yayın yapıldı. Etrafınızdaki gazetecilerin, izlediğiniz, takip ettiğiniz gazetecilerin muhtemelen pek çoğu yaptı. Duydunuz, dinlediniz. Ama o gün söylediğim görüşümün arkasındayım ben hala. Türkiye'de siyasetin tıkanıklığı seçime gidiş için hiçbir zaman yeterli olmadığı için ekonomik koşulların kötülüğünü göstermemeye çalışıyor iktidar ve onun küçücük ortağı. Bugün yapmaya çalıştıkları şey sadece bu. Hani yazısının içinde söylüyor ya Hande Fırat, MHP lideri bir şey söyleyecekse açıkça söyler diye. Açıkça söylediği sözlerden neden çark ettiğini açıklayamayan bir liderden bahsediyoruz şu anda. Ve bunu unutturabilmek için insanlara, sokaklara karga konmak üzere yapılmış o dandik korkuluklar gibi tuhaf tuhaf şeyler asıp koluna bacağına torbada ekmekler takılıyor. Ama bizim kültürümüzde bu yok. Bizim kültürümüzde insanı aşağılayarak yardım yapmak yok. Dünden beri sosyal medya üzerinde o da mı Araplara satılmış, bu da mı Araplara satılmış, ulan yağ da ondan alıyormuşuz, tuzu da ondan alıyormuşuz falan diye insanlar tuhaf tuhaf bilgiler paylaşıyorlar. Altına uzun uzun yorumlar yapılıyor. Ama biz daha geçen hafta, çok değil, daha geçen hafta uzay çağı ekonomisini konuşuyorduk bu ülkede. Size soruyorum şimdi. Uzay çağı ekonomisi yaşayan bir ülkede insanlar askıda ekmeğe ihtiyaç duyarlar mı? Hani burada anlattıkları Osmanlı'da da vardı o gelenek denilen şey. İnsanlar orada açlıklarını sokakta kuru ekmeğe muhtaç şekilde başkalarına gösterecek şekilde yaşamıyorlardı ki. Zekatın, fitrenin, üstelik bu insanlar bunu bilmeli. Çünkü hep anlattıkları hikaye bu, söyledikleri yalan bu. Sürekli olarak dinden, kitaptan, Kur'an'dan, Allah'tan bahsediyorlar. Asıl biliyormuş gibi davranıp, hiçbir şey bilmeyenler bunlar. Ne tarihten anlıyorlar, ne bu ülkenin gerçek kültüründen, geleneklerinden, ananelerinden, örfünden anlıyorlar. Hiçbir fikirleri yok. Onların yapmaya çalıştıkları yeni bir şey inşa etmek. Ve bu inşa ettikleri şeyin içinde bizim kültürümüz yok. Şimdi kuracağım cümle kuşkusuz hani bu yayınla ilgili olarak sürekli sağdan soldan sokuşturulan şeyler var ya, işte ırkçılık yapıyor, şunu yapıyor. Hep söylediğim hikaye, Kürdüm diyorsun Türkiye'de, demokrat oluyorsun, Türk'üm diyorsun, faşist oluyorsun. Bu kadar basit. Alakası yok. Ama bu ülkede insanların kültürleri tuhaf bir şekilde yoğrulup Araplaştırılmaya çalışıldıkça biz asıl geleneklerimizden uzaklaşıyoruz. Askıda ekmeğe bizim ihtiyacımız yok. Askıda ekmeği yapmak isteyen insanlar mahallelerinin fırınlarında, zaten her gün iki tane ekmek aldıkları mahallenin fırınında kimseye söylemeden bunu çözebilecek insanlar. O insanlar nereye gitti? Asıl bugünkü yayının konusu bu. Nerede o insanlar? Nereye gittiler? Yok mu oldular bir gün? Bir sabah kalktığımızda uzaylıların dünyanın tepesine diktikleri o dandik Hollywood filmlerinde olduğu gibi uçan dairelerin içine çekerek bu ülkenin iyi insanları götürdüklerini, iyi insanlarını götürdüklerine mi şahit olduk biz? Kuşkusuz olmadı öyle bir şey. Ama öyle büyük yalanlar söylenmeli ki bugün yapılan abukluklara bir çerçeve bulunabilsin. Çünkü bunların iler tutar yanı yok. Bunları bir yere oturtabilme şansınız yok. Hiçbirimizin böyle bir şansı yok. Siz sanıyor musunuz ki 25 yıldır bu işi yapan Hande Fırat yazdığının saçma olduğunu bilmiyor? Mümkün mü böyle bir şey? Bakın dün Sağlık Bakanlığı 15 Ekim'den itibaren önce herkese, sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne, sonra da Dünya Sağlık Örgütü'ne bile değil ya denilerek vaka ile hasta sayısı arasındaki ayrımı duyuracağını söyledi. Demin anlattığım silsile gerçekleşti sonra. Denildi ki Dünya Sağlık Örgütü'ne vereceğiz. Vatandaşla alakası yok. Sonra Dünya Sağlık Örgütü için bu ülkenin Sağlık Bakanı dedi ki vatandaşımla paylaşmadığım hiçbir şey onlara da vermem. Vatandaşımla paylaşmadığım şey ne? Bu ülkedeki vaka sayısı. Dünya Sağlık Örgütü'ne de verilmedi o zaman. Ve bütün bunları bir kenara koyun. Artık bakanın açıkladığı sayıyla Sağlık Bakanlığı'nın, yani bu insanın başında bulunduğu bakanlığın açıkladığı sayılar birbirini tutmuyor. Çünkü neye karar verileceği artık tamamen kopmuş durumda. Gerçekten hareket edilmediği için, insanlar sanal bir gerçeklik oluşturdukları için şu anda sayılar birbirini tutmuyor. Yani bakan ne söylerse söylesin, onun söylediğinin doğru olmadığını biliyoruz zaten biz. Ama bakanlığın söylediği de doğru mu diye düşünmeye başladık artık. Dünya Sağlık Örgütü'nün elinde Türkiye ile ilgili sayılar doğru mu diye eminim sizler de düşünüyorsunuz. Ben düşünüyorum. Ve bütün bunları unutturabilmek için böyle insanlara ihtiyaç var işte. Onlar köşelerinde bunu yazmak zorundalar. Dün benim bunca yıllık gazetecilik geçmişimde gördüğüm en acıklı başarısızlık itirafını izledim ben. Yani medyanın 18 yıldır iktidarda olan bir partinin, ki burada defalarca size anlattım biliyorsunuz. Yani nasıl bir gelişim içinde seyrettiği, hatta şu kolaycılığa kaçmadan yapmak zorundayız. Türkiye'de medyada her şey yolundaydı, AKP geldi bozuldu. Bu çok büyük bir yalan, çok büyük bir kolaycılık. Türkiye'de medyanın, basının her zaman güçle sorunu vardı diyerek anlattım size. Ama 18 yıl içinde hala söylediklerini yapmayan bir medyadan şikayet eden iktidar partisi genel başkanını duyduk. Ama insanlar gerçek soruları kaybediyorlar. Yani bitmişinden hareket ettiği için her şey, herkes bir cümlenin asıl soru kayboluyor. Soru şu: medya gerçekten iktidarın söylediklerini mi yapar? Biz sorumuzu kaybettik. Halbuki bu sorudan hareket edecek olursak zaten kurulan cümlenin ne kadar saçma, ne kadar dandik olduğunu göreceksiniz. Medya iktidarların dediğini yapmaz ki. O zaman neden medya için dördüncü kuvvet deniyor? Bizlere bu soruları yok ettirmek için bizatihi medyada konumlandırdıkları insanlara ihtiyaçları var. Mecburlar, başka çareleri yok. Bu yalanlar söylenebilmeli ki insanların kafası biraz karışsın. İkinci soru, karışıyor mu gerçekten? Karışmıyor ki, istenen etki alınamıyor ki, ülkeyi tek başına yöneten kişi bu kadar ağlıyor, yapamadık diye. Oysa kocaman televizyonları var. A haberleri var, Kanal 24'leri var, Kanal 7'si var, bilmem nesi var, sürekli akıyor kokuyor, Ülke TV'si var, o su bu su, hepsi coşmuş durumda gidiyor. Ama sonuçta etki sağlamıyor. Hatırlıyor musunuz? Geçen sene yerel seçimler öncesinde, özellikle seçimlerin manipülasyonunda medyanın rolü üzerinde burada konuşurken demiştim ki, bu ülkede oluşturulan iktidar medyasının verimli olmadığını onlar da gördü. Ama şu anda itiraf edemiyorlar. Ne zaman anlayacaklar bunu? Seçim sonuçları takır takır yüzlerine çarpmaya başladığında. Geçen sene 31 Mart'tan başlayarak görmeye başladılar zaten bunu. Bu ülkede A Haber için biçilen izleyiciler onu izlemiyorlar. Çünkü artık onların bile anlayabilecekleri kadar büyük bir soytarılık yürüyor orada. İnsanlara yapılan şeyler, anlatılanlar, o kadar abuk haberler yapılıyor ki tutamıyorsunuz. Yani darbe döneminden 1980'den kalma bir televizyonun açıldığında ilkin darbe görüntülerini verdiğini söylüyor mesela televizyon tamircisi. Utanmadan bir muhabir bunu haberleştiriyor. Bir editör kabul ediliyor, ediyor. Bir haber bülteni sorumlusu yayınlıyor. O televizyonun genel yayın yönetmeni yiyor bunu. Ve deniyor ki sen de inan. Bunun inanılacak bir yönü yok ki. Bunun hiçbir şekilde inanılacak bir yönü yok. Sadece bu değil. Ülkede her şey gerçeklikten kopmuş durumda. Her ay, ayın 3'ünde normalde eğer bir aksilik olmazsa, bir önceki ayın enflasyon rakamlarını izliyoruz biz. Ve her enflasyon açıklamasının ardından bu ülkede insanlar diyor ki gerçek enflasyon bu değil. Üstelik bunu asıl acıklı olan, yani Hande Fırat'a da başkalarına da yazı yazdırılmasının gerekçesi bu zaten. Asıl acıklı olan şey şu: ne kadar yazarsanız yazın, kendi okuyucunuz, kendi taraftarınız, sempatizanınız da artık inanmıyor buna. Onlar da görüyor çünkü. Çünkü insanlar ellerini ceplerine attıkları anda açıklanan enflasyon rakamının alakası olmadığını, uzağından bile geçmediğini bugünün görüyorlar zaten. Ve buna rağmen gerçeklikle mücadele etmekten vazgeçmeyen, gerçeklikle, sanatla, sporla, eğitimle, ekonomiyle mücadele etmekten vazgeçmeyen tuhaf bir iktidar yapısı var Türkiye'de. Eğitim dedim, bakın eğitim dedim size demin. Türkiye'de gerçek bir eğitim reformunun başlatılması gerektiğini açıkladı dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. O eğitim reformu yapıldı. Çok oldu. O eğitim reformu yapılalı, Türkiye'de o eğitim reformu gerçekleşeli 97 yıl oldu. Ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla birlikte zaten Türkiye'de eğitim alanları birleştirildi. Ama 2013'teki cemaatle büyük ayrılıklarına kadar orada takır takır kurulan cemaat kolejlerini, dershane görünümü altında oluşturulan büyük para tezgahlarını görmezden gelmemizi istediler. Sahi Hande Fırat'ın söylediği gibi o dönemde mesela MHP lideri Devlet Bahçeli, ki bir şey söyleyecekse açıkça söyler, açıkça söylüyordu bunu. O okulların kime yaradığını, cemaatin etkilerini takır takır anlatıyordu. Sorum şu: ne değişti de bugün anlatmıyor? Türkiye'de Tevhid Tedrisat Kanunu'nun bozulması, her şeyin yok edilmesi, bugüne geldikten sonra da yeni bir eğitim reformuna ihtiyacımız var denilmesi kadar aptalca bir cümle kurabiliyor musunuz siz gerçekten? Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra çok sayıda Milli Eğitim Bakanı değiştirildi. Ama ilk gününden son gününe kadar okullarla ilgili atılan bütün adımlar bir sonraki, üstelik AKP'li bakan tarafından değiştirildi. Eğik yazı konuldu, el yazısıyla yazılsın denildi. Sonra düz harflere geçildi. TEOG sınavı konuldu, çıkartıldı. SBS oldu, o çıktı, bu girdi. Üniversite sınavı teke düştü, 3'e çıktı, 6'ya getirildi. Bütün bunları yapanlar 18 yıldır bu ülkede iktidarda olan partiydi. Ve hepsinde, ama hepsinde o Milli Eğitim Bakanlarını atayan kişi, tek başına karar veren kişi, bugün eğitim reformu yapılmalıdır diyen kişiyle aynı. O zaman nasıl açıklayacaksınız insanlara bunu? İnsanlara açıklama şansınız yoksa o zaman ikinci seçenek giriyor devreye. Ta Göbel zamanından başlatılan yalanlarla açıklama yerine konulacak tuhaf gerekçeler üretiyorsunuz. Mesela Hande Fırat'ın yazdığı gibi diyorsunuz ki yeni değil. Yeni değil kardeşim bu. Osmanlı'da da vardı. Senin anlattığın gibi yoktu ki. Anlattığınla alakası yoktu üstelik onun. İnsanların cebine sadaka sıkıştırmak değildi orada asıl olan hikaye. Elindekini, yani yaşamasına yetecekten fazlasına sahip olan insanların elindekini paylaşmasıydı. Bu topraklarda o gelenek var. Yeni değil, binlerce yıldır var. Ama 13 bin yıllık bir geleneğin, 13 bin senelik bir geleneğin üzerinde oturuyoruz. Hani Göbekli Tepe çıktı, bütün dünyada tarih akışı değişti falan diyoruz ya. Ama tarımsal üretimi yaptıktan sonra paylaşma kültürü de bu ülkede, bu coğrafyanın üzerinde yerleşmiş durumdaydı zaten. Şimdi kafamıza sokulmaya çalışılan şey şu: her şey bizimle başladı. Ama sonradan vazgeçiliyor bu söylemden. Çünkü her şey bizimle başladı aslında çok sakat bir cümle. Her şey bizimle başladı derseniz yoksullukta, adaletsizlikte, akraba kayırmacılığı da, talanda, dolanda sizinle başlamış oluyor. O zaman ayırıyorsunuz. Diyorsunuz ki 2018 yılında yapılmıştı. Ne diyordu orada? İnsani ve vicdani olmayan bir ekmek zammı üzerine 2018 yılında yapıldı. Soruyorum, 2018 yılında o ekmek zammı yapıldığında Türkiye'de iktidarda kim vardı? Şimdi o zaman Hande Fırat'ın yazdığı yazıya dönelim. Bu yazının siz bir manasını görebiliyor musunuz gerçekten? Ben göremedim. Sabah 3 kez okudum yazıyı. O bölümün özellikle. Kalan bölümü son derece dandik zaten de. Ama o bölümü, Türkiye'nin bu kadar konuştuğu bir bölümü herhalde anlamaya çalışacağız, değil mi? Söylenenin içinde doğru tek bir cümle yok. Tek bir cümle yok. MHP lideri bir şey söyleyecekse açık ve net söyler cümlesi artık doğru falan değil. Hikaye bu. MHP lideri bir şey söyleyeceği zaman açık ve net söyleyemediği için bugün İyi Parti'nin içini karıştırmaya çalışıyor. Bugün HDP hassasiyetlerini insanların kaşıyarak toplumda aslında kendi yerine geçtiği çoktan belli olan partiyi yok etmeye çalışıyor. Kendisi, kendi koalisyonu hiçbir yere gitmediğini gördüğü için, sürekli oy kaybettiğini gördüğü için karşısındaki büyük koalisyonu yıkmaya çalışan bir siyaset anlayışı var. 2002 yılında 3 Kasım seçimleriyle iktidara geldiğinde yaptığı ilk parti grup toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tayyip Erdoğan artık eski siyaset bitti demişti. Ben de oradaydım. Ben de bir muhabir olarak o toplantıyı izliyordum. Tarihi bir toplantıydı. Gerçekten tarihi bir toplantıydı. Artık eski siyaset bitti. Yeni siyaset başlıyor demişti. Hatta insanlara müjdeyle karışık tuhaf haberler vermiş. Mesela lojmanlarını milletvekillerinin aldığını söylemişti ellerinden. Onlar da alkışlamışlardı. Sonra başlarına ne geleceğini anladılar. Ama iş işten geçmişti. İşte o gün demişti ki Türkiye'de artık eski siyaset anlayışı bitti. Yeni siyaset var. Sevgili dostlar, Türkiye'de yeni siyaset aynı zamanda yeni uydurulmuş tarihi de beraberinde sürüklüyor. Ve o uydurulmuş tarihin içinde Osmanlı'dan gelen bu toprakların ata kültürünün yok edilmesi de var. Yani insanların cebine sadaka sıkıştırılması, bunu gözlerinin içine bakarak, toplumda başka insanların önünde onları aşağılayarak onlara dilenci gibi muamele etmek de var mesela. Ülkenin kaynaklarının tamamının yabancılara takır takır peşkeş çekilmesinden sonra vatandaş için harcayacak tek kuruşu kalmayan devletin yalandan vatandaşından para istemesi de var. IBAN numaraları istemesi, yollaması da var. Cep telefonlarınıza gelen mesajlar da var. Bütçe açığının devasa hali göründüğü için uzay ekonomisi gibi büyük yalanlarla köşelere yerleştirilmiş insanlara yazdırılmış yazılar var. Bir tek şey yok. Gerçek. Gerçek yok bunların içinde. Hiçbiri ama hiçbiri gerçeğin kıyısından bile geçmiyor. İnsanları sadakaya alıştırmış, dilenci gibi yaşamaya mahkum ettikten sonra böyle bırakmış bir iktidar elbette ki bugün yepyeni hikayeler anlatmak zorunda. Kendi hikayesi bittiği için yeni hikayelerin uydurulması gerekiyor artık. O uydurulmuş hikayelerin içinde tarlaya dikilmiş, dandik bir korkuluk gibi şehrin göbeğine dikilmiş tuhaf tuhaf yapılar var. Onların kollarından bacaklarından naylon torbalar içinde ekmekler sarkıyor. Ve deniliyor ki 2018'de de yapılmıştı. İnsani ve vicdani olmayan bir ekmek zammının ardından. Bugün de insani ve vicdani olmayan ekmek fiyatlarıyla bu ülkede yarıdan çoğu yoksulluk sınırının çok altında yaşayan insanlar geçinmeye çalışıyorlar. Ve onlara deniliyor ki benim yanımda durmak zorundasın. Yoksa bir dilim ekmeğe muhtaç kalırsın. Hatta o bir dilim ekmeği de getirip sofrana koymam. Sokakta herkesin gözünün içine bakarak almak zorunda kalırsın. Yani seni aşağılarım da aynı zamanda. Ve bu sadaka kültürüne karşı çıkan, sadaka kültürüne hayır diyen herkes, MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın söylediği gibi gaflet sözüyle aşağılanmaya çalışılır. Biz gafleti de, dalaleti de, hatta hıyaneti de bu ülkenin kurucusunun bize bıraktığı çok önemli bir metinden biliyoruz. Ne olduğunu çok iyi anlıyoruz onun. Gafleti yapanın, dalalet içinde olanın, ihanete kimin karıştığının gözüne bakarak farkına varabiliyoruz. İstediğiniz kadar yazılar yazdırın. Etkisi olmadığını söylediğiniz televizyon programları yaptırın. Ana haber bültenlerinde yalanlar söyletin. 40 yıldır aynı görüntüyü taşıyan ve açılmayı bekleyen siyah beyaz bir televizyon gösterin mesela. İnsanlar ceplerine dokundukları anda sokakta gördükleri o koluna bacağına ekmek, naylon poşet içinde ekmek asılmış korkuluklarla aslında yaşamlarının nereye gittiğini çok net görüyorlar. Ve istediğiniz kadar yalan söylemeye devam edin. Yazdırmaya çalıştığınız insanlar da artık yetersiz. Üstelik bu kez bunu sizler de kabul ediyorsunuz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz ama aynı ülkeyi seviyoruz. Hepimizin bu ülkeye, bizim ülkemize, vatanımıza ilişkin hayallerimiz var. Doğrudur, farklı. Çünkü bizler farklıyız. Aynı olmayı reddediyoruz zaten biz. Çünkü aynı olursak eğer birbirimize benzemek zorunluluğunu da dayatacağız diğerlerine. Oysa buna ihtiyaç yok. Bu ülke için Küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşarak iyi hayaller kurabiliriz. Hepimiz birbirimizi dışlamadan yapabiliriz bunu. Biz 5 senedir yapıyoruz. Bundan sonrası için de devam edebiliriz. Eğer diyorsanız ki ya bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bakın şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Heh, ona dokunun işte. Bugün itibariyle 98 bin aboneye ulaştı YouTube kanalı. Ama yeter mi? Yetmez. Öncelikle 100 bini geçmek zorundayız. Ve bunu yapabilmek için sizin abone olmanıza ihtiyacım var benim. Ve bu paralı pullu bir şey değil. Bir tek mail adresi yazarak yapacaksınız. Lütfen kendiniz de abone olun. Çevrenizdeki insanları da abone edin bu kanala. Bunun bir önemi var. Eğer biz orada sayımızı arttırırsak, yalana mahkum olmadan, yalana tabi olmadan kendi hayatını sürdürebilen, haber tercihini böyle yapan insan sayısı da arttı demiş olacağız. Abone olun anlamı bu. Yanında küçücük bir zil işareti var. O, eğer tıklarsanız yayın başlamadan size haber gelecek anlamında. Sadece o işe yarar. Bir diğer düğme kanalın içindeki katıl düğmesi. Anlamı şu, YouTube'un yayıncılara getirdiği bir ekstra destek bu. Eğer isterseniz kullanacaksınız. Ne demek isterseniz kullanacaksınız? Gerçekten öyle. İstemezseniz ona dokunmak zorunda değilsiniz. Bu yayınlar her zaman parasız ve her zaman parasız olacak. Ama onu tıklayarak bu yayına aylık küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. İsterseniz. İstemezseniz canınız sağ olsun. Katıl düğmesi o işe yarıyor. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.